Very good spirit.
Açık mimarlık. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. Hazırlayan ve sunan Yağmur Yıldırım.
Merhaba, Açık Mimarlığı dinlemektesiniz. Ben Yağmur Yıldırım. Tophane stüdyolarından bir kayıtla sizlere sesleniyoruz. Bu programda da sevgili Feryal Kabil Teknik Masa'da bizlerle birlikte iki sevgili konuğum var. Sevgili Bahar Bayhan ve sevgili Ayça Yüksel'le birlikteyiz. Kentlerin iyilik halini konuşacağız. Önümüz yerel seçim. İnanması güç olmakla birlikte çok az bir süre kaldı ve dolayısıyla yerel seçim öncesinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları da tüm diğer yerel seçimlerde aday olan adaylar gibi pek çok vaat arka arkaya daha yaşanabilir, daha dirençli, daha eşitlikçi, daha katılımcı, daha şeffaf kentler için arka arkaya vaatler sıralamaktalar. Ve biz de yerel seçim öncesinde biraz kentlerin iyilik hali meselesini, daha yaşanabilir kentler meselesini konuşalım istedik. Neden kentlerin iyilik hali diyoruz? Çünkü Mekanda Adalet Derneği'nin bununla ilgili taze bir çalışması yayımlandı. Biz dinlerken bir yandan da internet ortamından Mekanda Adalet Derneği'nin web sitesinden inceleyebilirsiniz bu raporu. Sevgili Ayça Yüksel ve Bahar Bayhan proje ekibinden aynı zamanda kalabalık bir danışman ekibi de var. Sena Nur Gölcü'yü de burada analım proje ekibi arasında. Kendisi de aslında birkaç aya yayılan bir çalışmanın sonunda bu rapor yayımlandı. Geçtiğimiz hafta sonunda lansmanı yapıldı. Hem yerel seçim öncesinde konuşmak için çok doğru bir zaman bu kentlerin iyilik halini, hem de proje sürecini biraz konuşalım istedik. Sizi burada ağırlamaktan çok mutluyum. İyi ki geldiniz. Hoş geldiniz diyorum sevgili Ayça, sevgili Bahar. Şimdi hemen bir genel çerçeve çizmek adına ilk sorumla başlayayım. Kentlerde iyilik hali ne demek? İyilik hali dediğimizde biz biraz daha tıp literatürüne ya da psikoloji literatürüne ait bir kavram gibi düşünüyoruz. Bu iyilik halini kentlere niye uyarladınız? Nasıl çıktı böyle bir arayış diye hemen ilk genel sorumla başlayayım ben.
Teşekkür ederiz. Yağmur, davet ettiğin için de bu arada çok teşekkürler. Aslında kentte iyilik hali ne demek? Biz neden bahsediyoruz? Çok kısaca şöyle söyleyebilirim belki. Şu çok basit bağlantıyı görünür kılmak istedik. Bizim yaşadığımız kentler bize iyi gelmiyor ve neden? Aslında yaşadığımız bütün sağlık problemlerinin, işte fiziksel sağlık olsun, ruhsal sağlık olsun, bütün bunların bağlandığı bir nokta var. Bize kalırsa yaşadığımız kentlerin yaptıkları ve yapamadıkları bütün bu sağlık sorunlarımızın tetikleyicisi gibi düşünüyoruz. Aslında şuna referans vererek açıklamak çok iyi geliyor bana. Geçenlerde Ege Mimarlık Dergisi'nde bir röportaj çıktı. Sevgili Bülent Batuman'ın bir tanımı var. Bizim kentlerimiz, kentleşmemiz aslında kırılganlık üretiyor diyor. Dirençlilik değil. Tam anlamıyla kırılganlık üretiyoruz diyor. Biz de tam olarak aslında bunu göstermek istedik. Yani kırılganlıklar nasıl üretiliyor? Kent politikaları dediğimiz şeyler aslında tamamen proje yaklaşımına dönük ve aslında bütüncül bir yaklaşımı benimsemiyor. Dolayısıyla bunların hepsinin bir çarpan etkisi oluyor. Belki çok basit bir örnekle hemen sözümü tamamlayayım. Barınma sorunundan bahsediyoruz çok basitçe şu anda bütün Türkiye'de yaşadığımız. İşte mesela ev sahibimizin kiracıları tahliye etme durumu hepimizde böyle bir ruhsal kaygı, stres yükü yaratıyor. Ya da işte başka bir eve taşınmak ekonomimizi zorlayacağını düşünüyoruz. Kötü evlerde yaşamak, teliksiz evlerde yaşamak zorunda kalıyoruz, rutubetli evlerde yaşamak zorunda kalıyoruz, solunum yolu hastalıklarına yakalanıyoruz mesela. En basitinden barınma sorununun sağlıkla mesela böyle bir ilişkisi var. Bütün bu neden sonuç zincirini görünür kılmak istedik biz aslında bu projede.
Evet, bir yandan da bu bizim kentlerimiz kırılganlık üretiyor, dirençlilik üretmiyor. Çok güzelmiş. Sevgili Bülent Batuman'ı da buradan sevgiyle anmak isteriz. Kendisi de çok sayıda güzel söyleşiler gerçekleştirdik daha önce. Bir yandan da bu iyilik halini yalnız içinde yaşayan, insan olan, olmayan kentlilerin iyilik hali değil, kentlerin kendisinin de iyiliğini tartışmak ve bunu mümkün kılmak için bu çalışmayı gerçekleştirdiniz değil mi? Kentlerin kendisinin iyilik hali ne demek? Ben buradan sevgili Ayça Yüksel'e döneyim. Kendisi de kendi doktora çalışmalarında da bu konuyla ilgili aslında çalışıyor. Kent hakkıyla da ilgili çalışıyor. Hemen sana döneyim.
Evet. Çok teşekkürler Yağmur. Öncelikle davet için gerçekten çok mutlu olduk. Çok da anlamlı bunu tam bu dönemde tartışıyor olmak. Ben de Bahar'ın bıraktığı ve senin bıraktığın yerden, evet, bu raporda kent politikalarına, kente bakarken sadece insan odaklı olmayan bir perspektif gütmeye de çalıştık. Bu ne demek oluyor? Aslında sadece insanların iyilik halinden bahsetmiyoruz. Ekosistemin de iyilik haline varacak bir takım politikalar geliştirilmesinden bahsediyoruz. Bir yandan da bu iyilik halini kentle beraber düşünürken tam da Bahar'ın bıraktığı yerden sağlıklı olma durumumuzun sadece fiziksel bir sağlığa da indirgenmemesi gerektiğini ve kent yaşamında hangi toplumsal süreçlerin ve dinamiklerin bizim sosyal durumumuzu ve ruhsal durumumuzu belirlediğini de aslında açık etmeye çalışıyoruz. Bu nedenle de kent hakkıyla da aslında belli bir noktada ilişki kurmaya çalıştık iyilik hali kavramıyla. Dolayısıyla aslında içinde bulunduğumuz toplumsal huzursuzluk ortamının da, yani kenti nasıl deneyimlediğimizden tutun, kentin nasıl yönetildiği, bizim nasıl bir çevrede yaşadığımız, nasıl bir evde barındığımız, ulaşım imkanlarına ne kadar erişebildiğimiz veya kendimizi gerçekleştirmek için hangi imkanlara sahip olduğumuz, bütün bu iyilik halinin parçaları aslında. Bu sebeple aslında iyilik halinde çok bahsedilen bir yaklaşım var. Amartya Sen'in 80'lerde ortaya attığı capabilities approach dediği yapabilirlikler yaklaşımıyla biz kent hakkı arasında bir bağlantı kurmaya çalıştık. Burada da şöyle bir yaklaşım var. Yapabilirlikler yaklaşımı biraz daha kişisel odaklı, bireyin kendi yaşamında özne olması odaklı bir vizyon sunuyor. Biz bunu kent hakkıyla birleştirip bireyler hem kendi yaşamında hem de kentte özne olmalılar. İyilik hali bunun bir parçasıdır dedik.
Evet, hem içinde yaşayan kentlilerin kendilerinin olduğu gibi, olmak istedikleri gibi yaşayabilmesi, hem bütün farklılıkların aslında gözetildiği, içerildiği bir kent yaşamından bahsediyoruz. Ve Ayça'nın vurguladığı üzere insan olan olmayan kentteki tüm kentlilerin, paydaşların bir arada var olabildikleri bir ortak, adil bir yaşamın kurucu öğesi olarak iyilik halini burada tartışıyorsunuz. İstanbul'da iyilik halinin parçalarını arayın ki bulasınız. Elbette var ve bunları bir araya getirmek ve daha yaşanabilir, daha iyilik halini gözeten bir İstanbul için yerel seçimler öncesinde çok çok kıymetli böyle bir rehber rapor hazırlamanız. Ben hemen sevgili Bahar Bayhan'a tekrar dönmek istiyorum. Mekanda Adalet Derneği bu çalışmaya nasıl bir motivasyon, nasıl bir niyetle başladı ve bir yandan da kent hakkından bahsettik, bir yandan tıp ve psikolojiye ait bir kavram sepetinden de bahsettik. Nasıl proje ekibini bir araya getirdiniz? Nasıl bu rapor çıkana kadar süreç izlediniz? Kısaca ben süreci ve motivasyonlarınızı sorayım.
Teşekkürler. Ya aslında bizim iyilik haline yönelik ilk çalışmamız kentsel dönüşüm üzerinden başladı. Yani kentsel, İstanbul'da kentsel dönüşüm mevzusunu özellikle çok fazla irdeliyorduk biz Mekan Adalet Derneği olarak, ama bunun sağlık etkileri artık çok görünür bir duruma ulaşmıştı ve bunu araştırmak istedik önce. Yani aslında İstanbul'da kentsel dönüşüm ve iyilik hali nasıl bir bağlantısı var bunun diye. Çünkü işte daha dezavantajlı mahalleler dediğimiz bölgelerde uygulanan kentsel dönüşüm gerçekten ruhsal sağlığa etkileri çok çok katmanlı. Bu şekilde aslında iyilik hali meselesine başladık ve sevgili danışmanlarımız da bizi sağlık diye başladığımız mevzuyu iyilik hali şeklinde kapsamlı, daha kapsamlı bir çerçeveye çekmelerini de aslında çok doğru bir tespit yapmışlar muhtemelen zamanında. Çünkü sağlık dediğimiz şey hep böyle ya fiziksel sağlık ya ruhsal sağlık, ama işte sosyal bağlantılarımız da bizim sağlığımızın bir parçası dediğimizde iyilik hali kavramına varıyoruz. Zaten Dünya Sağlık Örgütü sağlığı ruhsal, sosyal, fiziksel olarak bir tam bir iyilik hali olarak çerçeveliyor. Dolayısıyla aslında buna kapsamlı bir bakış sunabilmek için iyilik halini kentsel dönüşüm üzerinden başlattık önce. Sonra bunu aslında daha geniş bir çerçeveye çeksek, biz kentlerde yaşarken neler hissediyoruz, neler yapıyor bu kentler bize diye sorduğumuzda ne yanıt alırız acaba diye düşündük. Ve aslında bu sağlık yaşadığımız kentlerin, kent politikalarının sağlık etkisini iyilik hali üzerinden çerçeveleyip aktarmak istedik.
Bu iyilik hali dediğimiz well-being diye İngilizce'de bildiğimiz kavram değil mi?
Evet.
Orada da belki ufak bir şey verebiliriz hemen. Yayında da dipnot var çünkü. Ya well-being'in çevirisini biz iyilik hali olarak kullandık ama esenlik olarak da kullanılıyor. Tuttuğumuz yerlerden aslında farklı yerlere götürüyor. Tamamen bireysel iyilik haline konuşan bir kavram haline de gelebiliyor. Yani hani sen kendine iyi baktığın sürece iyisindir gibi bir bağlamı da var aslında kavram kullanılış yerine göre. Ama bizim baktığımız çerçeve daha başka. Yani seni çevreleyen koşullar aslında senin iyilik halini etkiler diye baktığımız zaman kentlere varıyoruz zaten.
Evet, kentlere böyle bakmak ve yalnız içinde yaşayan kentlilerin iyilik haline değil, kentlerin kendisinin iyilik haline bakmak ve daha iyilik hali gözetilen, korunan kentler kurabilmek için nelere nasıl bakmalı üzerine bir çalışma çok da literatürde yok benim bildiğim kadarıyla. Siz elbette proje ekibi olarak çok daha iyi bilirsiniz ama bir yandan yerel seçimler geliyor. Ona önümüzdeki dakikalarda gelmek istiyorum daha detaylı ama adayların, Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının da şehre nasıl bir aşk duydukları, nasıl bir arzu duydukları, nasıl kardeşlik bağlarıyla bağlı oldukları çok vurgulanıyor olsa da bu iyilik haline dair ben çok fazla vaat görmediğimi söylemeliyim. Siz nasıl bir rehber ilkeler listesi ya da kategorizasyonu mu demeliyim üzerinden bu oldukça geniş konuyu yapılandırdınız diyelim?
Yani aslında evet, dediğin gibi çok geniş. Bunu daraltma noktasında pek çok şey düşündük, alternatif. Yani belli toplumsal kesimler üzerinden mi ilerleyelim? Belli kırılganlıklar içerisinde olan, yoksa işte belediye, yerel yönetimlerin hizmetler üzerinden mi ilerleyelim derken bu süreçte bir takım toplantılar gerçekleştiriyorduk. Bir takım atölyeler, arama toplantıları. Bu toplantılara yine belli alanlarda uzmanlar, aktivistler, hak savunucuları katıldılar. Ve bu toplantılar neticesinde biz biraz şunu irdeledik. Yani iyilik halini sağlayan bir kent nasıl olabilir? Ve bunun önündeki engeller neler? Bunları tartışırken de aslında bir takım ilkelere işaret eden sonuçlara ulaştık. Dolayısıyla bütün şey ilkeleri o toplantılarda konuştuğumuz düğüm noktalarından bulduk. Tam da senin dediğin gibi aslında bu kentlerin iyilik hali meselesinde bir takım yapısal koşullardan da insanın hemen aklına gelen temel haklarımız, işte barınma, sağlık, eğitim gibi bir takım temel yapısal koşullar ve aslında bunların ne kadar kolektif ve politik olduğu da açığa çıkıyor. Bunun ötesinde bizim toplantılarda, bilmiyorum o kısma geçeyim mi, ne daha çok ön plana çıktı? Bu temel koşullar tabii ki barınma problemi çok yoğun konuşuldu ama bundan ziyade biraz son süreçteki yönetim anlayışında diyelim görünmeme, yok sayılma, işte hem bireysel hem de kolektif anlamda taban hareketlerinin, dayanışmaların, hak savunucu yapıların aslında yönetim bandında, karar alıcılar nezdinde görünmemesi gibi bir şey açığa çıktı. Bu konuda bir ciddi bir rahatsızlık noktasında ortaklaşıldı. Ve aidiyet, kente duyulan aidiyet problemi, işte bağların, bir takım kentle kurduğumuz bağların artık dönüşmüş olması veya yok olması gibi, tüm bu aslında hızlı bir şekilde üzerimizden geçen kentsel dönüşüm süreçleriyle son dönemdeki 20 senelik konjonktüre oturtabileceğimiz karşılaşma mekanlarından yoksunluk, kamusal mekanların hızla yok edilmesi gibi noktalar açığa çıktı ve biz de buralardan yola çıkarak ilkeleri, 15 tane ilkeyi açıklamaya çalıştık.
Evet, burada 15 ilkenin 15'ine de uzun uzun değinmemiz mümkün değil. Zaten ben ilgilenen dinleyicileri de rapora yönlendirmek isterim ki orada oldukça detaylı tartışıyorsunuz bu 15 başlığı. Ama belki kısaca başlıkların üzerinden geçmek iyi olabilir dinleyicilerin incelemeden önce raporları nelere kapsadığınıza dair fikir edinmesi adına. Katılım ve müzakere, kullanım hakkı, kamu yararı, ekoloji, toplumsal cinsiyet, kapsayıcılık ve çoğulculuk, topluluk ve dayanışma temellilik, hak temellilik, bütünleşiklik hali, erişilebilirlik, sürdürülebilirlik, şeffaflık ve hesap verebilirlik, eşitlik ve birlikte yaşam, onarıcı ve dirençli kentler olarak böyle 15 başlığa ayırmışsınız. Ayça'nın söylediği bir konu üzerine biraz daha konuşmak isterim. Dedi ki örneğin bu kente olan aidiyetin özellikle çok yıprandığı son yıllarda ortaya çıktı bizim derinlemesine görüşmelerimizde ya da çalıştaylarımızda dedi. Bu mesele de bana ilginç geliyor. Bir yandan da bu karşılaşma mekanlarını ya da kente aidiyetin nasıl kurulduğu. Çünkü seçim vaatlerine baktığınızda adayların hani şöyle bir vurgusunu görüyorsunuz. İşte biz kente şu kadar müze açtık, şu kadar parkı onardık. Hani parkı onarmak o karşılaşma mekanını kurmak için yeterli mi? Ya da bir müze açmak, bir kamusallık yaratmak için yeterli mi? Ya da bu aidiyetlerin nasıl sağlanması gerekiyor? Burada da hep konuştuğumuz niceliksellik, niteliksellik meselesine geliyoruz. Sevgili Bahar, ne düşünüyorsun bununla ilgili? Yani böyle rehber ilkeler kondu ama bunlar böyle çok bizim, şöyle diyelim, yerel yönetim dağarcığında olmayan kelimeler gibi sanki bu iyilik hali meselesi.
Ya öncelikle bir şuna vurgu yapmak istiyorum. Neden rehber ilke şeklinde oluşturduk aslında bunları? Yani çünkü kentte çok farklı bir yelpazede yaşayan grubu var. Hı-hı. Kentler çok çeşitli. Özellikle yerelden bahsediyorsak zaten bu bağlam çok çeşitli. Dolayısıyla biz yerel yönetimlere şunu önermiyoruz. Gidin şuraya şunu yapın. Gidin buraya bu projeyi yapın. Zaten yani yerel seçimlerde en çok başımıza bela olan şeyler de projeler. Biz diyoruz ki bunu bir yaklaşım olarak benimseyin. Yani bu ilkelerin bütünselliğini gözetin. Bunu bir çerçeve olarak en tepeye yerleştirin. Bütün hı-hı. birimlerinizde de bunları izleyerek politikaları oluşturun. Dolayısıyla kent politikaları aslında günümüzde baktığımız zaman kent politikaları her zaman insanlar üzerinde olumlu etki yaratacak durumda değil. Bazı şeylerin kentte, bazı kent politikalarının yoksunluğunu çekerken bazı kent politikalarında tam tersi olumsuz etkilerini görebiliyoruz. Sen biraz önce mesela yeşil alan, kamusal alan örneğini verdin. Bunu mesela iyilik hali nasıl bağlantılayabiliriz? Yani iyilik hali dediğimiz şey aslında şu anda senin sadece senin kullanımına hitap eden bir durumdan bahsetmiyoruz. Mesela kamusal alanın, yeşil alanın oluşturulması en çok işte halkımız kullanıyor sloganıyla, halkımız için yapıyoruz sloganıyla yapılıyor. Ama mesela o yeşil alan oluşturulurken acaba orada mevcutta yaşayan hayvanların yaşam hakkı gözetildi mi? Ya da orada sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde bir yapılaşma yapıldı mı? Mesela işte biliyoruz ki beton döküp adına meydan dediğimiz zaman müthiş bir proje ortaya çıkmış zannediliyor. Halbuki öyle değil. Dolayısıyla aslında ileriyi de düşünmek, bugünü değil sadece. O yüzden bu projeci yaklaşımın tersine biz bu iyilik hali yaklaşımını koymak istiyoruz ve tavsiye ediyoruz yerel yönetimlere.
Evet, yani bu sürdürülebilirlik örneğinde bile biz genellikle hani vaatlerde veya söylemlerde diyelim sürdürülebilirlik dediğimizde işte doğal malzeme kullandık, işte geri dönüştürmeyi önemsiyoruz gibi ama yapılan işin sürdürülebilirliği veya o mekanın sürdürülebilirliği de sürdürülebilirliğin çok başat bir bileşeni. Hani bu çok gözetilmiyor galiba göründüğü kadarıyla. Biraz bu sürdürülebilirlik meselesi ve bu onarıcılık, dirençlilik meselesini açabilir misiniz? Sizin hani daha raporda da derinlikli tartışmalarınız var bununla ilgili.
Belki ufak bir şey söyleyerek başlayabilirim, sonra Ayça'ya devredebilirim. Mesela bu rehber ilkelere baktığımız zaman şey de diyebilir okuyanlar. Ya bunlar zaten bildiğimiz şeyler. Hani niye bunları bir araya getirmişler ki? Ya çünkü aslında içi boşalmış kavramları tekrar yeşertmenin önemli olduğunu düşünüyoruz. Yani sürdürülebilirlik dediğimiz şey belki bugün işte sermayenin işte reklam kampanyasında dönüşmüş bir slogana olmuş olabilir. Ama sürdürülebilirlik dediğimiz şey aslında kentte iyi politikaların devamlılığını sağlamak da bir sürdürülebilirliğin hı-hı. parçası olmalı. Evet. Yani seçimden seçime biz eyvah acaba şu uygulama devam eder mi diye korkmamalıyız bir kentte. İyi bir uygulama yapıldıysa bunun herhangi bir partinin uygulaması olmadan bir yaklaşım olarak zaten uygulansa bunun devamlılığı sağlanabilir demek istiyoruz çok basitçe.
Evet, maalesef İstanbullular olarak bizim iyilik halimizi biraz düşüren bir durum oluyor. Hani her seçimde, her yönetim değişikliğinde bu devam edecek mi, sürdürülebilir olacak mı diye düşünmek. Evet, buradan sevgili Ayça'ya dönmek istiyorum. Sürdürülebilirlik, onarıcılık, dirençlilik meselesi, yani tam da Bahar'ın vurguladığı gibi artık çokça biraz da belki balon olmuş kavramlar, ama iyilik hali çerçevesinde nasıl yaklaşıyorsunuz bu kavramlara?
Hani aynen Bahar'ın dediği gibi esasında hani bu bahsedilen ilkelerin çoğu artık neredeyse içi boşalmış kavramlar haline geldi. Ama yeniden tanımlamayı tercih ettik. Altını nasıl doldurduğumuzla ilişkili olduğunu düşünüyoruz bazı şeylerin. Burada aslında sizin dediklerinize katılıyorum. Yani sürdürülebilirlikten kasıt genelde ekolojik içerikle anlaşılıyor, ama biz özellikle hani ben şimdi İstanbul'da yaşadığım için oradan örnek vereceğim. Belli mekanların sürdürülebilirliğine de ihtiyaç duyuyoruz. Bu tam da başında bahsettiğim kente aidiyet duyma, bağ kurma meselesi veya kentin belliyle ilişkilenme meselesi de bununla ilgili. Örneğin ben Haydarpaşa Garı'nın yani hala gar işlevini sürdürmesine ihtiyaç duyuyorum veya başka bir sokak sinemasının korunmasına, onun hayatının devam etmesine ihtiyaç duyuyorum. Ve bir takım iyi politikaların da sürdürülebilir olmasından bahsediyoruz. Yani burada hem ekolojik zemini var, hem kültürel miras, kamusal mekanların korunması zemini var, hem de iyi politikaların korunması zemini var. Onarım meselesinde ise artık hani öyle bir süreçten geçtik ki, buna işte kent kırım diyenler var. Geçmişte yapılmış bir takım hataları artık hani gelinen noktada sorunları işaret etmek çok yeterli kalmıyor. Bir şeyleri onarmak gerekiyor ve kendimize, şehrimize, birbirimize daha iyi nasıl bakabiliriz? Biraz daha böyle kolektif bakım ilişkilerini ön plana çıkaran, onarıcı ilişkiler geliştirmeye çalışan, dolayısıyla hani toplumdaki o çatışma alanları da görmezden gelmeyen, bu farklı gruplar arasındaki çatışmaları müzakere yoluyla, diyalog yoluyla çözmeye çalışan bir anlayışa ihtiyaç duyduğumuzu düşünüyoruz.
Evet, bir de dirençlilik meselesi var. İyilik halini gözeten bir dirençlilik nasıl var edilebilir? Zor bir soru.
Evet. Ya dirençliliği biz hep aslında, farkındaysanız, afetler olduktan sonra konuşuyoruz.
Evet.
Yani çok enteresan bir şey. Dirençlilik böyle bir şey değil aslında. Yani ve dirençlilik sadece işte deprem oldu, o zaman kentsel dönüşüm yapalım, o zaman binaları sağlam hale getirelim, biz bu işi çözeriz demek de değil. Yani mesela aslında kentteki bütün hizmetlerin herhangi bir olumsuz durum karşısında, işte bu afet olur, pandemi olur, herhangi bir olağanüstü sayılabilecek koşuldan sonra ne hale gelecek buralar acaba? Ya mesela pandemide şunu düşünmüş müydük hiç, yaşlılara yönelik ageizmin, yaşçılığın artacağını? Ya inanılmaz bir şeydi bu bence. Yani hani bir toplu taşıma serüveninin bile nasıl bir yaşçılığa dönüştüğünü biliyoruz ve işte yaşlı insanların kent hakkından mahrum kalmasından bahsettik pandemi önlemi olarak mesela. Yani bu bir dirençlilik göstergesi değil işte. Yani hani o politikanın dirençli hale gelmesi yaşlıların aklını gözettiğin zaman gerçekleşecek bir şey. Bilemiyorum, açıklayıcı oldum ama.
Evet, farklı grupların kent haklarını gözetmek ve beklenen bir afet, bir yıkım olmadan önce ona kentlerimizi hazırlamak da kentlerimizin iyilik halini korunmanın önemli bir parçası diyebiliriz galiba bu noktada. Evet, sonuna gelirken belki hani yerel seçim öncesinde hem bizim yurttaşlar olarak hem de bizi dinleyen yerel yönetici adaylarının bu rehberden nasıl faydalanabileceğini ben sizlere sorabilirim. Gerçi ara ara ipuçlarını verdik. Eminim ki tüm İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları şu an bizi dinliyor 95.0 dalgalarında. Evet, birkaç ipucunu vermiş olduk. Yalnız bunları politikalara madde madde vermek değil, aslında tüm politikalarını böyle bir perspektifle gözden geçirmek gibi. Biraz daha belki bunu açmanızı sorabilirim veya eklemek istedikleriniz var mı buna dair?
Ben öncelikle hani bu raporu detaylı bir şekilde okumaları gerektiğini düşünüyorum. Yani yönetici özetiyle sınırlı kalmayıp iyi bir okuma yapmaları gerektiğini düşünüyorum adayların. Ve bütün bu ilkelerin de işte bütünleşik olması, yani her ilke aslında başka ilkelerle de ilişkili. Diyelim ki katılım meselesinin içerisinde toplumsal cinsiyet konusu da var. İşte sakatların kapsanması, kapsayıcılık meselesi de var. Çoğulculuk da onun içine giriyor. Hak temellilik de içine giriyor ve hepsi aslında kesişimsel. Bunun bu şekilde okunabilmesini umut ediyorum. Eklemek istediğim şey, evet biz yerel yönetimlere yönelik bunu aslında hazırladık ama bir yandan bütün bu ilkelerin hayata geçirilmesi noktasında hak savunuculara da görev düştüğünü tahmin ediyoruz ve düşünüyoruz. O yüzden bütün bu işte kent iyilik halini sağlayan bir kentin aslında mücadele yoluyla bir şekilde açığa çıkacağını düşünüyoruz diyeyim.
Evet, Ayça'nın aslında bıraktığı yerden bu raporun sadece karar vericiler üzerinden değil, aynı zamanda kentte yaşayanların da talebini yükseltmesi için, daha doğrusu şu anda içinde bulunduğumuz bu kaotik seçim ortamının neye tekabül ettiğini belki değerlendirebilmelerine fırsat yaratacak bir malzeme olmasını umut ediyoruz. Çünkü yine işte projeler havada uçuşuyor. Birbiriyle yarışan söylemler var. Güvenli şehir diyor, mutlu şehir diyor. Bir takım sloganlar bulunmuş yine ama işte günü kurtaran çözümler yine hepsi. Belki yerel seçim sonrasında artık her şey yerli yerine oturacak gibi hissediyorum. Yerel seçim öncesinde dokunan yanar gibi bir şey var, ortam var sanki. Ama dediğim gibi yani yerel seçim sonrasında belki bu ilkelerin nasıl uygulamaya geçebileceğine yönelik de daha fazla çalışma yapma imkanımız olacak. Şu anki tablo pek umut verici değil ama.
Evet, belki yerel seçim sonrasında biraz ortalıktaki toz duman durulduğunda ve artık böyle ilk vaatler yerine getirilmeye ya da getirilmemeye başlandığında belki tekrar bu şahane ekiple bir araya gelir ve kentlerde iyilik halini sağlayıp sağlamadığını birlikte bu rapordaki rehber ilkeler üzerinden tartışırız diye ben dileğimi paylaşmış olayım. Tekrar edeyim, Mekanda Adalet Derneği'nin Matra programı dahilinde hazırlamış olduğu kentlerde iyilik halini sağlamak için rehber ilkeler çalışmasına Mekanda Adalet Derneği'nin internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden erişebilirsiniz. Proje ekiminden Bahar Bayhan ve Ayça Yüksel'le birlikteydik. Proje danışmanlarını da anmış olalım. Fatih Artvinli, İlker Kayı, Kumru Çılgın ve Selma Karabey. Projenin danışmanları, detaylarını incelemeniz dileğiyle de paylaşmış olduk. Bakalım önümüzdeki günlerde bizi umarım daha iyilik halini gözeten bir kent yönetimi bekliyordur ve hepinizin daha iyilik halinin gözetildiği günler dileğiyle bu programı kapatıyorum. Açık Mimarlığı dinlediniz. Gelecek programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Çok teşekkürler.
Çok teşekkürler.